Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Bunun yanında radyo yayınlarımızı Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Bugün Sudan'ı konuşacağız. Sudan'daki çatışmalar tam bir haftasını doldurdu. Geçen hafta cumartesi günü başlayan çatışmalardı. Çok yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ölü sayısı gitgide artıyor. Ülkenin hem siyasi olarak hem de toplumsal olarak geleceği tehlikede ve bulanık bir senaryo bizlerle karşı karşıya. Hemen bir müzik arası verelim. Bugün konumuz Sudan olduğu için Sudan'dan müzikler dinleyeceğiz. Önce King Kashta'dan Sudan Reggae dinliyoruz. Reggae tarzında Sudan'dan bir parça. Kısa bir aranın ardından yine birlikteyiz.
Yes, this is a message to my people in Sudan, brothers and sisters. Everything is gonna be alright. Just hanging their tight.
I'm a black man, I'm an African, hailing from Sudan, that's where I'm from. Respect and decency, it's kind of morality, goodness and honesty, these are my qualities. Read and know my son, try to overstand, mark this holy land, learn your history, your royal dynasty, Kushanabata, Ba'angri Tiraka, the great Kandaka,
the great Kandaka.
Humbleness, Sudan. Keep your positiveness, Sudan. Yo, Sudan man, Sudan. Yo, ancient man, Sudan. Try to overstand, Sudan. Know where you stand, Sudan.
You are
Sudanese,
and you are
Sudanese.
You are
Sudanese.
Don't let them fool you.
Keep you. definite. They can't change history.
They can't change history.
Can't change your destiny.
Can't change your destiny.
Yo, Sudan man.
Yo, Sudan man.
Try to overstand.
Try to overstand.
You are Sudanese. You are Sudanese. You are Sudanese. You are Sudanese.
Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Bugün Sudan'ı konuşuyoruz. Sudan'da geçen hafta cumartesi patlak veren ve şiddetini artırarak devam eden çatışmaları konuşuyoruz. Tabii dünyada çok sayıda çatışma bölgesi var artık günümüzde. Hem sosyal hem de siyasi huzursuzluklar dönem dönem Sudan örneğinde olduğu gibi yerini askeri çatışmalara bırakıyor. Sudan'daki çatışmalarda özetle Sudan ordusuyla Hızlı Destek Kuvvetleri adı verilen bir askeri güç arasında yaşanıyor. Yani bir anlamda iç savaşta diyebiliriz burada yaşananlara dair. Bununla ilgili detaylara girmeden önce biraz öncesine 2018 yılına gidelim. Çünkü bugün savaşan tarafların 2018 döneminde yaşananlarla ülkenin siyasi geçmişiyle de doğrudan ilgisi var. 2018'de bir Sudan devrimi yaşanıyor. Sudan'da ekonomik krize ve eylemcilerin, muhaliflerin tabiriyle otoriter yönetime karşı protesto gösterileri başlıyor. 19 Aralık 2018'de sokak protestolarıyla başlıyor bu süreç ve yaklaşık 8 ay boyunca devam ediyor bu hareketlilik. Ve 11 Nisan 2019 tarihinde de bir askeri darbe gerçekleşiyor. Ve bu askeri darbeyle birlikte dönemin Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı sona eriyor ki Beşir de kendisi de darbeyle iktidara gelen bir siyasetçi. Bu arada kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce resmen soykırımla suçlanmış bir isim. 1989 yılında darbeyle iktidara geliyor, kansız bir darbeyle Ömer el-Beşir ve Batı'yla zaman zaman girdiği çelişkilere rağmen 30 yıl boyunca iktidarını bir şekilde koruyabiliyor. Tabii özellikle son 10 yıllık, 20 yıllık süreç içerisinde diyelim, Batı'nın uluslararası alanda bir izolasyonuyla karşılaşıyor. Batı ülkelerinin eleştirileri, kendisine yönelik soykırım suçlamaları ve yaşanan kanlı çatışmalar ve ekonomik kriz başlıklarında. Ve tabii ki de o dönemde Amerika yaptırım uyguluyor. Darfur katliamı vardır ünlü ve bu Darfur katliamı gerekçesiyle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanıyor. Bütün bunlar ve yaşanan toplumsal huzursuzluk Sudan'da halkın ayaklanmasına ve Beşir'in iktidarını sonlandıran sürecin ateşlenmesine yol açıyor. Tabii bir askeri darbe oluyor ama nihayetinde ve bu askeri yönetim de Temmuz ve Ağustos aylarında 2019 yılında Geçici Askeri Konsey ve Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı kuruluyor ve bunların amacı Sudan'ı sivil bir demokrasiye geri döndürmek için gerekli çalışmaları yapmak. Nedir bu gerekli çalışmalar? İşte devlet kurumlarının düzenlenmesi, gerekli prosedürlerin uygulanması vesaire. Bunun için 39 aylık bir geçiş süreci tanımlıyorlar. Ve bunun adı da Siyasi Anlaşma ve Taslak Anayasa Deklarasyonu oluyor. İmzalıyorlar bunu. Ağustos ve Eylül 2019'da ise Geçici Askeri Konsey elinde tuttuğu yürütme yetkisini resmi olarak askeri sivil karışık bir heyete, Cumhurbaşkanı'na, Sudan Egemenlik Konseyi'ne ve Abdullah Hamdok'a, sivil bir başbakan o dönem ve çoğunluğu sivil olan bir kabineye devrediyor. Ancak son dönem yaşanan bu çatışmalarda bize gösteriyor ki Sudan'ın tam olarak sivil bir yönetime geçişi, askeri darbeden sonra yeniden bilindik kurumların ve prosedürlerin uygulanır hale gelmesi süreci başarısızlıkla sonuçlanıyor. Hala aslında Sudan'da yaşanan şey bu kriz, güç krizi. Başlayan çatışmalarda Hızlı Destek Kuvvetleri en az 3 havalimanını, Genelkurmay Başkanı'nın konutunu ve başkanlık sarayının kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Sudan ordusu ise bu iddiayı reddediyor. Bu hızlı destek kuvvetlerinin de bir komutanı var. General Muhammed Hamdan Dagalo, Hemetti olarak biliniyor. Ve bu isim tüm ordu üsleri ele geçirilene kadar savaşacaklarını söylüyor. İki taraf da birbirini meşru olmamakla ve kendisini esas güç olmakla tanımlıyor. Bu noktada zaten Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah el-Buhran'ın bir suçlu olduğunu da söylüyor Dagalo. Ya öldürülecek ya da adaletle yüzleşecek diyor. Benzer açıklamalar tabii ki de Sudan ordusu tarafından da bu hızlı destek kuvvetlerine karşı yapılıyor. Ülkede patlak veren bu krizin ardından tabii ki uluslararası bir yankısı da oldu bu olayın ve çeşitli ülkeler art arda açıklamalar yapmaya başladılar. Mesela Amerika. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'daki gelişmelerin çok kaygı verici olduğunu söylemiş. Aslında bu Amerika için standart bir açıklamadır. Blinken şunları söylüyor. Japonya'da G7 zirvesi için bir araya gelen 7 ülkenin dışişleri bakanları gelişmeleri yakından izliyor diyor. Blinken aynı zamanda bu 7 bakanın sivillerin korunmasını teminat altına alınmasına yönelik çeşitli önlemlerde anlaştıklarını söylüyor. Ama herhangi bir detay bilgi vermiyor. Aynı şekilde Amerika'nın Sudan Büyükelçisi John Godfrey de şunları söylüyor. Son derece rahatsız edici silah ve çatışma seslerine uyandım. Hartum'daki ve başka Hartum başkenti ve başka yerlerdeki Sudanlıların yaptığı gibi şu anda Büyükelçilik ekibiyle birlikte saklanıyorum açıklamasında bulunmuş. Türkiye'de şunu söylüyor. Ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabilir. Dışişleri Bakanlığı yapıyor bu açıklamayı. Diyor ki Sudan'daki tüm kesimleri geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sükunet ve diyaloğa davet ediyoruz. Sudan'ın sorunlarını ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabilecektir diyor. Rusya Büyükelçiliği de bir açıklama yapıyor. Şiddetin artmasından duyulan endişeyi ifade ediyor ve ateşkes çağrısında bulunuyor. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri de Sudan'da savaşan bu iki tarafla ilgili olarak bu çatışmadan derin endişe duyduklarını belirtiyor ve diyaloğa dönmeye çağırıyor acilen tarafları. Yazılı bir açıklama yapıyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Tüm aktörlere Sudan'daki mevcut krizi çözmek için diyalog çağrısı yapıyor. Ayrıca bu üye devletler Sudan'a insani yardım iletilebilmesi ve bölgedeki Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguluyor. Ve Sudan'ın birliği, egemenliği ve bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ediyor. Peki bu kriz neden yaşandı? Arka planında neler var bunların? Zaten Sudan 2021'de bu kez General Abdülfettah el-Buhran'ın yönetimindeki ordunun sivil bir hükümeti devirmesine öncülük etmesinden bu yana siyasi bir karışıklık içinde ve ordu bu arada Sudan en çok darbenin yaşandığı ülkelerden biridir. Ekim 2020'deki bahsi geçen darbeden bu yana bu ülke Egemenlik Konseyi aracılığıyla yönetiliyor. Burada ilginç olan kısım bu. Bu konseyin başkanı Orgeneral Burhan, başkan yardımcısı ise az önceki bahsettiğimiz Dagalo, yani hızlı destek kuvvetlerinin lideri Dagalo. Aslında bu iki isim ülkeyi yöneten en üst düzey iki isim bir yandan da. Ve bunların bir anda birbirlerine düştüğü bir senaryoyu görüyoruz. Ve tabii ki de 2021'deki bu askeri müdahalenin ardından da ülkede çeşitli kentlerde, Hartum başta olmak üzere düzenli olarak sivil yönetim talep eden, demokrasi talep eden protesto gösterileri zaten düzenleniyor. Aslında çıkan iç savaşın bir diğer, bir önemli sebebi de Sudan'daki sivil yönetime nasıl geçilecek tartışmaları ya da geçilecek mi tartışmaları. Çünkü sivil yönetime geçilmesi için az önce bahsettiğimiz bu hızlı destek kuvvetlerinin orduya entegre edilmeleri de gerekiyor. Hızlı destek kuvvetleri bu geçiş sürecini 10 yıl erteleme talebinde bulunmuştu. Ordu da buna itiraz ederek bu sürecin 2 yıl içinde tamamlanmasını talep etmişti. Yani burada aslında kilit nokta hızlı destek kuvvetlerinin de geleceği, ne olacağı ve yasal konumu da diyebiliriz buna. Kim bu hızlı destek kuvvetleri? Önceki lider Beşir'in devrilmesi sürecinden ve hatta öncesini de sayabiliriz burada. Ve o dönemden bu yana hızla güç biriktiren bir aslında paramiliter yapı bu hızlı destek kuvvetleri. Ve dönemin lideri Beşir kendisinin de soykırımla suçlanmasına neden olan ünlü Darfur olaylarında kendisine düşman kuvvetlerle savaşmak için bölgenin yerlisi ve çoğunluğu Arap kökenli olan Cancavid milislerinden destek almıştı. Ve bu birliklerde önce sınır koruma birlikleri, sonra da hızlı destek kuvvetleri adı altında Sudan İstihbarat Teşkilatı'na entegre edilerek 2014 yılında resmen tanınmıştı. Atlı cinler demek Cancavid milisleri. Tabii o dönem o milislere liderlik eden Musa Hilal isimli bir komutan. Bu isim Beşir'le ilişkilerini kestikten sonra bu Hilal'in kuzeni, yani az önce bahsettiğimiz Hmiddi lakaplı Muhammed Hamdan Dagalo'nun da önü açılıyor. Aynı şekilde Ocak 2017'de de Sudan parlamentosu istihbarat teşkilatına bağlı olan bu hızlı destek kuvvetlerinin Beşir liderliğindeki orduya bağlanmasıyla ilgili de bir yasa kabul etmişti. Zaten burada şöyle bir ayrım noktası da var, önemli. 2018'in sonlarında Beşir yönetimine yönelik protestolar arttığında bu hızlı destek güçleri önce Ömer Beşir'den yana taraf oluyorlar. Ama daha sonra Beşir'in devrileceği belli olunca ve protestoların artık kontrolden çıktığı, yani geri dönülemez bir noktada olduklarını görünce bu kuvvetler bu sefer tam tersi bir tavır alarak Beşir'in devrilmesinde de önemli rol oynadı. Tabii bu hızlı destek kuvvetleri ve Dagalo'nun da sonradan siyasi bir figür haline geldiği bir süreci biz görüyoruz. Yani dönemin siyasi çıktıları da oluyor bu hızlı destek kuvvetleri içinde. Bunu da kısa bir müzik arasının ardından konuşacağız. Girişte Sudan reggae'si dinlemiştik. Şimdi de Sudan'dan bir rap parçası dinleyelim. Zeyoman'dan Urania geliyor. Kısa bir aranın ardından yeniden görüşmek üzere.
I fancy the heavens and its lands, tempted by inspiration, attracted to its sources. Could I be an earth clutched on your palm?
أنا تجريدي فنان بالفطرة فكرة بصطاد لقالق من بطن الموية العكرة عاني اليوم داك ذكرة ملامحك فن مرصوص بتشوف الجنة في عينك كأنها شي الملموس ده الهام محسوس وين ما تدير بتجي فيه وبتضيف فوضى ساحة حرب عدا خضرة ريف حسيت بكل ما فيك ما فيك فيني أرشيف يا أورانيا جميلة يا آلهة ملامحك موسيقى حروفي وخافيها عباراتك الصالحة
أعظم بسمة في نص الزيف عينك بتخلي الدنيا تقيف عبور مشاه بدون رصيف فوضى نص الليل تكتابة بدون تأليف طميني لاش الحيرة الفيني قبليني بعرقك الأثيني I'm hopeless بحضني كالهيمينة بصراحة هي هي ضحكتك بتطلع
طميني
لاش الحيرة الفيني
طبقليني
بعرقي كالأثينة
I'm hopeless
بحضني كالهيمينة بصراحة هي هي ضحكتك بتطلع
طميني
لاش الحيرة الفيني بعرقي كالأثينة
I'm hopeless
بحضني كالهيمينة بصراحة هي هي ضحكتك بتطلع دي
ضميني عصب بس ما في نص الزيف ربي لي انك بتخلي الدنيا تكيف I'm hopeless ضحكتك بتطلع
Herkese tekrardan merhabalar, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te gerçeğin yörüngesindesiniz. Sudan'daki çatışmaları konuşuyoruz, iç savaşı konuşuyoruz. Ve bu iç savaşın önemli bir parçası olan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin lideri Dagalo'nun siyasi kariyerine gelmiştik tam da. Tabii bu yeni iktidar düzenlemeleriyle Beşir'in ardından Dagalo da siyaset sahnesine girdi. Ve kendini önemli bir siyasi aktör olarak kabul ettirdi aslında. Dagalo önce Ömer El Beşir'den sonra 2019'da, yani bu az önce bahsettiğimiz geçici askeri konseyin başkan yardımcılığına getirilmişti. Aynı şekilde Dagalo, Ağustos 2019'da da asker sivil ortaklığında kurulan yeni yönetimde ikinci adam haline geldi. Aynı şekilde bugün savaşıyorlar ama Dagalo'nun güçleri Burhan'ın yayınladığı kararname ile yarı bağımsız bir güç haline gelmişti. Yani Burhan 30 Temmuz 2019'da bu hızlı destek kuvvetlerinin kanununda değişiklik yaparak önemli bir maddeyi kaldırdı. Bu madde de şuydu: hızlı destek kuvvetlerinin ordu kanununun tüm hükümlerine tabi olmasını öngören bir madde. Ve bunu kaldıran bir anayasal kararname yayımladı ve yarı resmi, yarı bağımsız resmi bir güç haline geldi hızlı destek kuvvetleri. Ve dolayısıyla liderlerine Sudan siyasetinde de her gün daha fazla öne çıkan, görünür olan Dagalo'ya bağlı kalmaya devam ettiler. Dagalo da zaten gençliğini deve tüccarlığıyla geçirmiş bir isim ve ordu kariyerinde hızla yükseliyor, orgeneralliğe kadar geliyor. Aynı şekilde bu Dagalo, Sudan'daki bu geçici sivil yönetim düzenlemelerini içeren anayasal bildiri anlaşması imzalanınca, yani 2019'dan bu yana devlet başkanlığı yetkilerini üzerinde toplayan Egemenlik Konseyi'nin başkan yardımcısı haline geliyor. Az önce bahsettiğimiz bir ikinci darbe vardı hatırlarsanız, 25 Ekim 2021 tarihli. Dagalo o dönemki askeri müdahalede dönemin ordu komutanı Burhan'a ortaklık etmişti. Yani bugün savaştığı isme ortaklık yapmıştı. Birlikte yapmışlardı bu işleri. Tabii Dagalo'nun siyaseten farkı şu: Beşir de dahil olmak üzere aslında girdikleri bütün gerilimlere ve daha sonra tırnak içinde söylüyorum iplerinin çekilmesinin ardından izole olmalarına rağmen aslında Batı'ya yakın duran bir isimlerdi. Dagalo'nun farkı daha Batı karşıtı diyebileceğimiz bir isim olması. Bu arada Sudan ordusu Afrika'daki en güçlü ordulardan biri. 200 bine yakın askeri, 170'den fazla tankı, 7 bin askeri aracı, 400'e yakın topu, 50'ye yakın savaş jeti var ve bunların da dahil olduğu 191 savaş uçağı var. Bunlarla savaşan hızlı destek kuvvetlerinin ise 100 bin civarında personeli var. Yani bu gücün 10 bin silahlı araç, uçak savar ve topa sahip olduğu belirtiliyor. Ve bu hızlı destek kuvvetleri daha çok ülkenin batısında, yani Çad sınırındaki Darfur ve güneyindeki bölgelerde orduya göre daha etkili konumda yer aldığı belirtiliyor. Yani aslında az önce de söylediğimiz gibi bu hızlı destek kuvvetlerini daha bağımsız hale getiren kararı imza atan Burhan ve bunların aslında güçlenmesi de aslında bu fırsatla kazandıkları bir şey. Ve yıllar içerisinde daha çok böyle bağımsızlaştı ve neredeyse paralel bir yapı haline büründü. Bu iki isim ülkenin siyasi yönü ve sivil yönetime geçiş konularında anlaşmazlığa düştüler ve aslında ikisi arasındaki çatışmanın temellerinde de bu yatıyor. Aynı şekilde yine programın başında söylediğimiz gibi önemli anlaşmazlıklardan biri de hızlı destek güçlerini orduya dahil etme planları. Burhan tabii ki de bu kararı kendisi, yani hızlı destek kuvvetlerinin özerkliğinin önünü açan kararı kendisi vermiş olsa dahi daha sonra güçlenen bu orduyu tasfiye etmek istedi. Çünkü hem siyaseten hem de ülkenin gidişatına ilişkin ayrımlar günden güne daha net ortaya çıkıyordu. Yani aslında ülkenin geleceğinde nerede olacağı bir, ikincisi ise hızlı destek kuvvetlerinin ne olacağı, yani özetle bir güç savaşı söz konusu Sudan'da. Çatışmaları ateşleyen şey de şu oldu: tabii ki de ilk olarak kimin savaşı başlattığı tam olarak bilinmiyor ama bu dönemde zaten Sudan'da bu hızlı destek güçlerine bağlı askerlerin ülke çapında yeniden konuşlandırılması gibi bir tartışma konusu vardı ve bu tartışma büyük bir gerilim yaratmıştı taraflar arasında. Ordu bu adımı bir tehdit olarak görüyordu. Tabii iki kuvvet arasında görüşmeler gerçekleşti. Kimileri bu görüşmelerden bir uzlaşı çıkacağına inanıyordu ama beklenen anlaşma gelmedi ve bir önceki hafta cumartesi sabahı ilk kurşun atıldıktan sonra çatışmalar hızlı bir şekilde artarak ülke geneline yayıldı. Her iki tarafta çatışmaların artmasından ötürü birbirlerini suçluyor. Örneğin Sudan ordusu karargaha yapılan saldırı için bu hızlı destek kuvvetlerini suçladı. Hızlı destek kuvvetleri de Hartum'daki karargahın hava saldırısı da dahil olmak üzere her türlü ağır ve hafif silahla Sudan ordusunun saldırısına uğradığını açıkladı. Bu arada Sudan ordu komutanı Burhan hızlı destek kuvvetleriyle çatışmaların devam etmesi halinde başkente daha fazla birlik göndereceğini de açıkça ifade etti. Yani bu ihtimali dışlamadığını söyledi. Dagalo ise orduyla çatışmayı artık bir zorunluluk olarak tanımladı ve savaşın sonucunu önümüzdeki dönemde beklediğini ifade etti. Yani çözeceğiz biz bu işi yakın sürede demeye getiriyor. Bu arada ülke çapında sivil yönetime geçişe ilişkinde talepler ve bu yönde çeşitli yerlerde düzenlenen protestolar da devam ediyor. Yani aslında El Burhan'la bu Dagalo arasındaki rekabetin de bir sonucu bir yerde bütün bu yaşananlar. Zaten hemen Nisan ayının başında bahsettiğimiz konseyle 50'den fazla sivil toplum örgütü ve grubun temsilcileri arasında bir imzalanması beklenen anlaşma gecikti. Bu anlaşma ne öngörüyordu? Ülkede geçici bir sivil otoritenin kurulmasını öngörüyordu. Ama ülkedeki en önemli muhalif güçlerden Özgürlük ve Değişim Güçlerinin liderleri de imzalamıştı bu belgeyi. Hatta geçiş döneminin ardından ülkede seçimlerin düzenlenmesine ilişkin de bir takvim belirlenmişti. Ama bunların hiçbirisi ne yazık ki henüz hayata geçemedi. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi bu hızlı destek kuvvetlerinin orduya yani silahlı kuvvetlere entegrasyonu konusu bir pürüz olarak kalmaya devam etti. Bununla ilgili anlaşmaya varmasına ihtiyaç vardı ülkedeki tarafların çünkü ciddi bir kuvvet. Ama bu konuda da zaten anlaşmazlıklar devam ediyordu. Açık bir silahlı çatışmaya dönüştü zaten. Ve çatışmaların daha ilk gününde en az 56 kişinin öldüğü açıklanmıştı hatırlarsanız. Bugün bu sayı çok daha fazla yüzlerle ifade ediliyor. Yani aslında çok geniş bir zaman çizelgesi tarif edecek olursak genel olarak bir ülke olarak Sudan'ın istikrarsızlaşmasını, Beşir'in kansız da olsa bir darbeyle yönetime el koymasını, daha sonra Beşir'in kendisinin de yine bir darbeyle devrilmesini, bundan sonra bir konsey kurulmasının ama yeniden bir darbe gerçekleşmesini ve bu darbeyi, en son askeri darbeyi gerçekleştiren tarafların da bir güç kavgası ve siyasi kavga içine girip birbirleriyle çatışmaya başlamasını sayabiliriz. Tabii özellikle Sudan'daki toplumsal muhalefet alanında ve hatta Beşir'in devrildiği süreçte de sahadaki en etkin güçlerden biri olan Sudan Komünist Partisi de olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Partinin merkez komitesi yaptığı açıklamada güvenlik komitesine hedef alıyor. Yani bu generaller konseyinin kendi içindeki çatışmalarının karşı devrimci güçlerin emellerine karşı halkı yalnız bıraktığını söylüyorlar. Ve bu durumun daha da fazla kan dökülmesine neden olduğunu açıkladılar. Ve kapsamlı ateşkes çağrısı yaptı Sudan Komünist Partisi. Yani normal hayata dönülmesi gerektiğini ve bunun yolunun kapsamlı ateşkesle orduların, milislerin ve yani hızlı destek güçlerinin şehir ve köylerden çekilmesi, birliklerin kasaba ve kırsal alanlardaki halkın yaşadığı alanlardan uzaklaştırılmasıyla sağlanabileceğini ifade etti. Ve şunu söylüyorlar, an itibariyle yaşananlar bazı dış güçlerin cesaretlendirdiği ve bu dış güçlere bağlı silahlı grupların yürüttüğü iktidar ve ülkenin zenginliğini ele geçirme mücadelesinin bir devamıdır. Aslında çoğu toplumsal ve siyasi krizde olduğu gibi Sudan meselesinde de yaşanan çatışmalarda da en doğru tespiti o ülkenin komünistleri yapmış oluyor. Bu genelde böyledir. Ve Sudan Komünist Partisi aynı zamanda şunu söylüyor. Sudan Komünist Partisi derhal ateşkes talep etmek, orduların ve milislerin şehirlerden çekilmesini talep etmek ve ülkeyi generaller arasındaki kanlı iç çatışmadan kurtarmak için birlik çağrısı yapıyor. Ve ekliyorlar, mevcut krizi sona erdirmenin, devrimi geri kazanmanın ve halkın gücünü kurmanın tek temeli budur. Yani bir birlik çağrısı yapıyorlar. Sudan halkının, tüm yurtsever güçlerin, hızlı destek kuvvetleri ve direniş komitelerinin birleşmesi acil bir görevdir diyorlar aynı zamanda. Ve uluslararası alanda da dayanışma, destek çağrısında bulunuyorlar. Sonuç olarak bu iki büyük güç arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ve nihayetinde kimin galip geleceği aslında ülkenin rotasını da çizecek. Şimdi ülkedeki her siyasi parçaya ilişkin çeşitli eleştiriler ya da belli siyasi pozisyonlardan bakıldığında olumlu bulunabilecek yerlerde olabilir. Ama nihayetinde bizim uzaktan gördüğümüz bir şey Afrika'nın bu en önemli ülkelerinden birinin istikrarsızlaşması aynı şekilde dış müdahaleye açık hale gelmesi demektir. Ve dış müdahaleye açık hale gelmesi demek de yani dış müdahaleden kastımız emperyalizmin bölgedeki faaliyetlerini yükseltmek için, kontrol altına almak için, manipüle etmek için en verimli koşulların yaratılması anlamına geliyor. Dolayısıyla Sudan Komünist Partisi'nin de açıkladığı gibi ülke siyasetini çok daha dengesiz bir pozisyona getirmeden mevcut çatışmaların bir an önce sonlanması aslında bölgedeki bütün güçlerin hayrına. Çünkü bir yerde çatışmanın uzaması demek, bir yerde istikrarsızlığın artması demek, az önce de söylediğimiz gibi emperyalizmin o bölgede daha da fazla güç kazanması, mevzi kazanması ve daha fazla müdahale anlamına geliyor. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde Sudan'da bağımsızlık yanlıları, ülkenin birliğinden ve bağımsızlığından yana olanlar lehine bir siyasi istikrara ulaşılır. Evet, yavaş yavaş toparlayabiliriz. Program boyunca Sudan müzikleri dinledik. Kapatırken de yine Sudan'dan bir soul tarzı müzikle kapatalım. Kamal Keyla'nın Kadınlar isimli şarkısını dinleyeceğiz. Kamal Keyla önemli bir isim aslında Sudan kültürü için. Sudan'ın James Brown'ı deniyor bu isim için. Kadınlar diyoruz. Haftaya yine aynı gün, yine aynı saatte Gerçeğin Yörüngesi'nde buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi bayramlar, Gerçeğin Yörüngesi'nde kalın.
gotta give the shadow force it to stay behind. No longer in the shadow force it to stay behind. But now
side by side
in a true equality.
But now side by side
in a true equality.
Sing a song for women.
Gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.